Ayrım 18, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 179, 12. bölüm. Savaş artık bitmişti fakat Giuliano'nunki henüz başlamıştı. 2 yıllık macerasında Salvatore Giuliano, Sicilya'daki en ünlü adam olmuştu. Adanın kuzeybatı köşesinde hakimiyetini kurmuştu. İmparatorluğunun kalbinde Montelebre kasabası vardı. Piani dei Greci, Borghetto ve Partinico kasabalarını kontrol ediyordu. Ve halkı vahşilikleriyle Sicilya'da bile ünlü olan tehlikeli Corleone kasabasını da. Yalnızca Trapani etki alanı dışındaydı. Monreale kasabası ile Sicilya'nın başkenti Palermo'yu tehdit ediyordu. Roma'da yeni demokratik hükümet iktidara geldiğinde başına 10 milyon diret ödül koydu. Bu ödül Giuliano'yu sadece güldürmüştü. Birçok kasabada kendinden emin şekilde dolaşmaya devam etti. Zaman zaman Palermo restoranlarında bile yemek yerdi. Yemeğin sonunda her zaman tabağın altına bir not bırakırdı. Turi Giuliano istediği her yere gider. Giuliano'nun zapt edilmez büyük kalesi Cammarato dağlarının geniş dehlizleriydi. Bütün mağaraları ve bütün gizli yolları biliyordu. Burada kendini yenilmez hissediyordu. Aşağıdaki Montelebre manzarasını, Trapani ve Akdeniz'e uzanan Partinico düzlüğünü seviyordu. Alaca karanlık maviye bürünür uzaktaki denize yansırken Batı Sicilya'daki Yunan tapınaklarının arabelerini, portakal bahçelerini, zeytinlikleri ve tahıl tarlalarını görebiliyordu. Dürbünüyle içlerindeki tozlu azizleriyle yol kenarlarında sıralanan asma kilitli mabetleri izleyebiliyordu. Bu dağlardan adamlarıyla birlikte hükümet konvoylarını soymak, trenleri durdurup zengin kadınların mücevherlerini almak için tozlu yollara çıkardı. Kutsal bayramlarda boyalı at arabalarında geçmekte olan köylüler, onu ve adamlarını önceleri korkuyla sonra saygı ve sevgiyle selamladılar. Bütün kırsal alanda herkes onun casusu olmuştu. Geceleyin çocuklar Bakire Meryem'e yakarırken dualarına Giuliano'yu Carabinieri'den koru cümlesini de eklediler. Giuliano'yu ve adamlarını besleyen kırsal kesimlerde zeytin ve portakal bahçeleri, üzüm bağları vardı, koyun sürüleri doluydu. Eşkıyalar birkaç kuzu için geldiklerinde çobanlar öteki tarafa bakarlardı. Bu peyzaj boyunca Giuliano hayalet gibi hareket eder, Akdeniz'in gökyüzünden yansıttığı Sicilya'nın sisli mavi ışığında kaybolurdu. Kış mevsimi dağlarda uzun sürer ve soğuk olur. Buna rağmen Giuliano'nun çetesi gittikçe büyüdü. Bayırları ve Cammarata otlağının vadilerine geceleri çok sayıda kamp ateşi benekledi. Adamlar ateşin ışığını, silahlarını temizlemek, giysilerini onarmak, derede çamaşırlarını yıkamak için kullanıyorlardı. Toplu akşam yemeğini hazırlamak bazen tartışmalara neden olurdu. Sicilya'da her köy kalamar ve yılan balığı için değişik tariflere sahipti. Hangi otların domates sosuna katılacağı konusunda görüş ayrılıkları çıkardı. Sosisin nasıl pişirileceği de ayrı bir tartışma konusuydu. Adam öldürmede bıçağa meyilli olanlar çamaşır yıkamaktan hoşlanırdı. Adam kaçıranlar yemek pişirme ve dikiş işlerinden. Banka ve tren baskıncıları silahlarını temizlemeye takmışlardı. Giuliano adamlarına siperler kazdırmış ve kamptan uzak mesafelere kadar yayılan gözetleme noktaları oluşturmuştu. Böylece hükümet güçleri tarafından herhangi bir sürpriz baskına karşı önlem almışlardı. Yine bir gün siper kazarlarken hayal edemeyecekleri büyüklükte dev bir hayvanın iskeletini buldular. Aynı gün Hector Adonis geldi, Giuliano'ya okuması için birçok kitap getirmişti. Giuliano için dünyadaki her şey ilgi çekiciydi ve öğrenmek istiyordu. Bilim, tıp, politika, felsefe ve askeri taktik konuları üzerine okuyordu. Hector Adonis birkaç haftada bir çuval dolusu kitap getirirdi. Giuliano onu hemen adamlarının iskeleti buldukları yere götürdü. Adonis diğerlerini şaşırtan bir gülümsemeyle, ''Tarih üzerine yeterince kitap vermedin mi?'' dedi Giuliano'ya. Son 2000 yıllık insanlık tarihini bilmeyen bir adam karanlıkta yaşıyor demektir. Bir an durakladı. Adonis yumuşak sesiyle kürsüde ders veren bir profesör gibiydi. Bu 2000 yıl önce Roma İmparatorluğunu yıkmak için bu dağlarda dolaşmış Kartacalı Hannibal'in istihdam ettiği bir savaş aracının iskeleti. Dövüş için eğitilmiş ve o zamandan önce asla bu kıtada görülmemiş savaş billerinden birinin iskeleti. Bunlar Romalı askerler için çok korkutucu olmalıydı. Yine de Hannibal'in işine yaramadılar. Roma onu yendi ve Kartaca'yı yerle bir etti. Bu dağlar birçok hayalete sahip ve siz bunlardan birini buldunuz. Düşün Turi, bir gün sen de bu hayaletlerden biri olacaksın. Giuliano bütün gece düşündü. Bir gün tarihin hayaletlerinden biri olacağı fikri hoşuna gitmişti. Eğer öldürülürse bunun dağlarda olmasını umut etti. Kış boyunca kamp yerlerini birçok kez değiştirdiler. Bir keresinde çete haftalarca dağıldı ve adamlar akrabalarının, dost çobanların evlerinde ya da asillere ait boş tahıl ambarlarında barındılar. Giuliano kışın çoğunu kitap okuyarak ve planlar yaparak geçirmiş, Hector Adonis ile uzun söyleşiler yapmıştı. İlkbaharın başlarında Pişotta ile birlikte Trapani'ye uzanan yola indi. Kenarları yeni boyanmış bir araba ilgilerini çekmişti. İlk kez Giuliano efsanesini anlatan bir panel görüyorlardı. Sahne parlak kırmızıya boyanmıştı. Giuliano düşesin önünde eğilirken parmağından zümrüt yüzüğü alıyordu. Arkada Pişotta bir makineli tüfek tutuyor ve bir grup korkmuş silahlı adamı tehdit ediyordu. O gün ilk kez altın dikdörtgen tokasına kartal ve aslan işlenmiş birer kemer takmışlardı. Tokalarını şimdi silah uzmanları olan Silvestro işlemiş ve Giuliano ile Pişotta'ya vermişti. Bu çetelerinin liderliği için bir amblem oldu. Giuliano her zaman Pişotta yalnızca Giuliano ile birlikteyken taktı. Pişotta sık sık kasaba ve köylere hatta Palermo şehrine dahi kılık değiştirmiş olarak giderdi. Giuliano geceleyin dağlarda kemeri çıkardığında altın dikdörtgen tokayı incelerdi. Sol tarafta tüyler içinde bir adam gibi görünen bir kartal vardı. Sağ tarafta yer alan aslanın patileri kartalın kanatları gibiydi. Aralarındaki işleme halkayı destekliyordu. Birlikte dünyanın tekerleğini döndürüyorlar gibi görünüyordu. Aslan başı altında insan vücuduyla onu özellikle büyülemişti. Gökyüzünün ve toprağın kralı yumuşak sarı altına işlenmişti. Giuliano kendini kartal, Pişotta'yı aslan ve bu çemberi de Sicilya olarak düşündü. Zenginlerin kaçırılması yüzyıllardır Sicilya'nın küçük ölçekli ev sanayilerinden biriydi. Genellikle fidyeciler mafiozinin en korkunçlarıydılar. Fidyenin önceden ödenmesini sağlayıp sıkıntıdan kurtulmak için kaçırmadan önce yalnızca bir mektup gönderilirdi. Bu nazik bir formda olurdu. Bir toptancının acil para ihtiyacı için indirim yapması gibi fidye miktarı da nispeten azdır. Çünkü gerçek kaçırmadaki bütün sinir bozucu detaylar uygulanmaz. Gerçekte ünlü bir şahsiyeti kaçırmak düşünüldüğü kadar kolay değildir. Açgözlü amatörlerin ya da yaşamak için çalışmayı reddeden hiçbir işe yaramayan, kafası dağınık tembellerin yapacağı iş değildir. Kuş beyinlilerin de yapacağı iş değildir. Fakat adam kaçırma işini kötü bir şekilde isimlendiren, Amerika'da uygulayıcılarınınki gibi intiharla eş anlamlı da değildir. Sicilya'da çocuklar yanlarında bir büyük olmadan asla fidye için kaçırılmadıklarından İngilizce'deki gibi bu eylemi ifade eden cümlede çocuk sözü geçmez. Suçlu olarak doğan kadınların çiçek toplaması kadar kolayca öldüren, kurnaz birer kalleş ve sosyal olarak zamanın 300 yıl gerisinde olan Sicilyalıların bile çocukları sevdiği hatta tapındığı tartışma götürmez. Bu yüzden Sicilya'da içinde çocuk kelimesi geçen bir kaçırma ifadesi yoktur. Zengin bir kişiyi konukları olarak davet eder, iyi bir otelde konakladığı için oda ve yemek parasını ödeyene kadar da serbest bırakmazlardı. Bu ev endüstrisi yüzlerce yıldır bazı kurallar geliştirmişti. İstenilen rakam mafya üyeleri aracılığıyla her zaman pazarlığa açıktır. Eğer işbirliği yaparsa konuk asla şiddet görmez. Eğer eşkıyalar önemli birini ele geçirerek ruhlarını tehlikeye atmayı seçerlerse konuğa büyük saygı gösterilir. Her zaman prens, dük ya da don, hatta başpiskopos olarak rütbesiyle hitap edilir. Hatta bir parlamento üyesi kaçırıldığında bile bu hergelelerin herkesten daha iyi hırsız oldukları bilinmesine rağmen kendisine saygıdeğer biri gibi davranılır. Bu gelenek sağduyu sonucunda ortaya çıkmıştı. Tarih bunun işe yarayan bir yöntem olduğunu gösterdi. Tutuklu bir kez serbest bırakıldığında saygınlığı korunduğu sürece intikam için hiçbir istek göstermiyordu. Hatta bu durum için anlatılan klasik bir öykü vardı. Bir dük serbest bırakıldıktan ve karabini yeriye eşkıyaların nerede saklandıklarını gösterdikten sonra onlara avukatlar tutmuş, mahkum edildiklerinde ise bizzat araya girerek uzun hapis cezalarını yarıya indirtmişti. Çünkü ona öyle ince ve nazik davranmışlardı ki, dük böyle ince davranışlarla Palermo'daki en yüksek sosyetede bile karşılaşmadığını söylemişti. Tersine kötü davranılan bir tutuklu serbest bırakıldığında, kendisini kaçıranları yakalatmak için bir servet harcar, bazen fidyeden daha büyük ödüller koyardı. Fakat genel olarak eğer her iki taraf da uygar şekilde davranmışsa, fiyatta pazarlık edilir ve tutsak serbest bırakılırdı. Sicilya'nın zenginleri bunu sevdikleri topraklarda yaşamanın resmi olmayan bir vergisi olarak görmeye başlamışlardı. Ve minik vergilerini resmi hükümete ödedikten sonra bu çileyi Hristiyan tevekkülü içinde çekerlerdi. Uzayan ve bir türlü sonuçlanmayan pazarlıklara yumuşak başlı zorlama ile çare bulunurdu. Bu durumda belki bir kulak ya da bir parmak kesilirdi. Genellikle bunlar herkesi mantıklı düşünmeye iterdi. Çok üzücü ender olaylarda mermi ile kalbura çevrilmiş ya da daha eski zamanlarda bıçaklanarak haç şekli çizilmiş vücutlar teslim edilirdi. Fakat konuğu davet etmek her zaman büyük titizlik isteyen bir çabayı gerektiriyordu. Kurban uzun süre gözlenmeliydi, böylece uygulanacak şiddet en aza indirilirdi. Hatta bundan bile önce 5 ya da 6 saklanma yeri hazırlanmalı, ihtiyaçlar için gerekli malzemeler ve muhafızlar ayarlanmalıydı. Çünkü görüşmeler uzayabilir ve resmi makamlar işe karışabilirdi. Kısacası amatörler için komplike bir işti. Giuliano fidye işine girmeye karar verdi. Yalnızca Sicilya'nın en zengin müşterilerini ağırlayacaktı. Aslında ilk kurbanı adanın en zengin, en güçlü asili Prens Orlorto'ydu. Yalnızca Sicilya'da geliş malikanelere değil, Brezilya'da da büyük bir imparatorluğa sahipti. Montalepre vatandaşlarının çoğunun ev sahibiydi, çok sayıda çiftliği ve evi vardı. Politik olarak sahnenin gerisindeki en güçlü adamdı. Roma'daki Adalet Bakanı çok yakın arkadaşıydı ve eski İtalya kralı bizzat prensin çocuğunun vaftiz babası olmuştu. Sicilya'da bütün malikanelerinin denetçisi Don Croce'ydi, ona müthiş bir aylık ödüyordu. Don Croce ayrıca Prens Orlorto'nun fidyecilerden, katillerden ve hırsızlardan korunması için yüklü bir sigorta ödemesi alıyordu. Prens Orlorto Don Croce'nin korumaları, kapı muhafızları ve kendi kişisel korumaları ile gözetim altında tutulan güvenli şatosunda, yeryüzünde her şeyden daha çok sevdiği koca teleskopuyla gökyüzündeki yıldızları izleyeceği huzurlu ve eğlenceli bir akşama hazırdı. Aniden gözlem kulesine çıkan dolambaçlı merdivenlerden gürültülü ayak sesleri geldi. Kapı şangırtıyla açıldı ve elleri silahlı, kaba giyimli 4 adam ufak odaya doluştu. Prens teleskopunu korumak için koluyla örterek yüzünü masum yıldızlardan gelenlere doğru çevirdi. Prens Terranova'nın dağ gelinciğine benzer yüzünü gördüğünde Tanrı'ya dua etmeye başladı. Fakat Terranova ona kibarca, ''Lordum, sizi dağlara Turi Giuliano ile tatile götürme emri aldım. Geleneğimize göre ziyaretinizin oda ve yemek bedelini ödeyeceksiniz ve yeni doğmuş bir bebek kadar iyi bakılacaksınız.'' Prens korkusunu saklamaya çalıştı, başını eğdi ve ağırbaşlı şekilde, ''İlaçlarımı ve birkaç giysimi alabilir miyim?'' diye sordu. Terranova, ''Onları size temin edeceğiz.'' dedi. ''Şimdi esas olan hızlı hareket etmek.'' Karabinieri birazdan buraya gelir ve onlar bizim küçük partimize davetli değil. Şimdi lütfen önümden inin ve kaçmaya çalışmayın. Her tarafta adamlarım var ve bir prens bile mermilerden daha hızlı koşamaz. Kapı tarafında duvarın altında bir Alfa Romeo ile bir cip bekliyordu. Terranova Prens Orlorto ile birlikte Alfa Romeo'ya bindi. Diğerleri cipe atladılar ve iki araç dağ yoluna doğru hızla ilerledi. Palermo'nun yarım saat dışında Montelepre'ye kısa bir mesafe kala arabalar durdu ve adamlar dışarı çıktı. Yol kenarında Madonna figürü bir tapınak vardı. Terranova önünde kısa bir süre diz çökerek haç çıkarttı. Prens dindar bir adamdı fakat aynısını yapma isteğini bir zayıflık işareti olarak alınmasından ya da bu adamlara kendisine zarar vermemeleri için yalvardığının düşünülmesinden çekinerek bastırdı. Beş adam geniş yıldız biçiminde yayıldılar. Prensi ortalarına almışlardı. Sarp bayırdan aşağı yürümeye başladılar. Kammarata dağlarının geniş ve ıssız kırlarına giden dar bir patikaya gelene kadar saatlerce yürüdüler. Prensin sık dinlenme isteğini ona eşlik eden adamlar nazikçe kabul ediyordu. Kocaman granit bir kayanın altına oturarak akşam yemeği yediler. Ekmekle birlikte kocaman bir parça peynir ve bir şişe şarap vardı. Terra Nova yiyecekleri özür dileyerek prens dahil adamlar arasında eşit şekilde paylaştırdı. ''Size daha iyisini sunamadığım için üzgünüm.'' dedi. ''Kampa gittiğimizde Giuliano size sıcak yemek muhtemelen iyi bir tavşan yahnisi ikram edecek. Palermo restoranlarında çalışmış bir aşçımız var.'' Prens nazikçe teşekkür etti ve iştahlı yedi. Aslında ihtişamlı yemeklerde olduğundan çok daha iştahlıydı. Egzersiz onu çok acıktırmıştı. Yıllardır bu kadar aç hissetmemişti. Cebinden bir paket İngiliz sigarası çıkartarak etrafındaki adamlara ikram etti. Terra Nova ve adamların her biri minnettarlıkla aldı ve coşkuyla tüttürdüler. Prens cesaretlenerek, ''İlaçlarımı almalıyım, şeker hastasıyım ve her gün ensülin kullanmam gerekiyor.'' dedi. Terra Nova'nın ilgisi şaşırtıcıydı. ''Fakat bunu niçin söylemediniz?'' diye sordu. ''Bir dakika bekleyebilirdik. Yine de merak etmeyin. Giuliano birini gönderir ve sabah elinizde olur, söz veriyorum.'' ''Teşekkürler.'' dedi prens. Terra Nova'nın tazı gibi ince vücudu her zaman nazikçe eğilmiş gibi ve gergin görünürdü. Dağ gelinciği suratı zeki ve her zaman gülümserdi fakat bir jilet gibiydi. Sessiz ve itaatkar fakat aynı zamanda ölümcül bir hale de dönüşebilir. Yemekten sonra yollarına kaldıkları yerden yıldız biçiminde devam ettiler. Terra Nova sık sık prensle sohbet etmek için geri kalıyor ve ona zarar gelmeyeceği konusunda güvence veriyordu. Yokuş yukarı çıkmışlardı ve sonunda dağın tepesindeki düzlüğe vardılar. Üç öbek ateş ve bambu sandalyeli piknik masaları kayalıkların hemen kenarındaydı. Bir masada Giuliano, Amerikan ordu malı akülü lambasının ışığında kitap okuyordu. Ayakları dibinde uzanan başka kitaplarla dolu bir branda çuval duruyordu. Çuval minik kertenkelelerle kaplanmıştı ve yüksek sesli bir vızıltı ortalığa hakimdi. Milyonlarca böceğin sesi prensin kulaklarını uğuldattı fakat Giuliano'yu rahatsız eder görünmüyorlardı. Giuliano masadan kalktı ve prensi nazikçe selamladı. Adam kaçıran birine benzemiyordu fakat yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı. Giuliano nereden nereye geldiğini düşünüyordu. 2 yıl önce yoksul bir köylüydü. Şimdi en soylu kana ve bütün Sicilya'nın en zengin cüzdanına sahip adam onun insafına kalmıştı. ''Karnınız acıktı mı?'' diye sordu Giuliano. ''Bize ziyaretinizi daha zevkli hale getirmek için ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir şey olursa da çekinmeden söyleyin. Zira bir süre bizimle kalacaksınız.'' Prens açlığını itiraf etti ve ensülinle diğer ilaçlara olan ihtiyacını açıkladı. Giuliano kayalığın diğer tarafına seslendi ve adamlarından biri hemen bir tencere sıcak yahniyle koşturarak geldi. Giuliano prensten ihtiyaç duyduğu ilaçların listesini tam olarak yazmasını istedi. ''Monreale'de saate aldırmadan bizim için dükkanını açacak bir eczacı dostumuz var.'' dedi. ''İlaçlarınız yarın öğleye kadar elinizde olacak.'' Prens yemeği bitirdiğinde Giuliano onu bayırdan aşağı, üstünde şilte bulunan saman bir yatağın yer aldığı küçük bir mağaraya götürdü. Adamlarından ikisi battaniyelerle onları izlemişti. Prens beyaz çarşafları ve kocaman kabarık yastığı gördüğünde hayrete düşmüştü. Giuliano onun şaşkınlığı fark etti ve ''Siz şerefli bir misafirsiniz. Bu küçük tatilde eğlenmeniz için elimden geleni yapacağım. Eğer adamlarımdan biri saygısızlık ederse lütfen beni bilgilendirin. Rütbenize ve Sicilya'nın bir yurtseveri olarak ününüze yaraşır şekilde saygılı davranmaları için kesin talimat aldılar.'' ''Şimdi iyi uyuyun. Bütün gücünüze ihtiyacınız olacak. Yarın uzun bir yürüyüş yapacağız. Fidye notu bırakıldı ve karabiniyeri araştırmaya başlamış olacak. Bu yüzden buradan uzakta olmalıyız.'' dedi. Prens nezaketi için teşekkür etti ve fidyenin ne kadar olacağını sordu. Giuliano güldü. Prens bu gençlik dolu gülüşle ve yüzün oğlansı yakışıklılığıyla büyülendi. Fakat Giuliano'nun cevabı büyüyü yok etti. ''Hükümetiniz benim başıma 10 milyon diret koydu. Eğer sizinki 10 kat fazla olmasa aşağılayıcı olurdu.'' Prens rakamı duyduğunda irkildi fakat daha sonra alaycı bir şekilde ''Umarım ailem de beni sizin kadar yüksekte görür.'' dedi. ''Müzakereye açık olacak.'' dedi Giuliano. İki adamını yatağı hazırlaması için bıraktı ve mağaranın dışına oturdu. Böceklerin gürültüsüne rağmen Prens Orlorto yıllardan sonra ilk kez bu kadar iyi uyudu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 188.